kitabın sonu.
El yazıları. Ne güzel bir bitiş değil mi? Hem elimizi kana bulamadık, cinayet işlemedik, hem de yaşlı adam arkasında bir iz bırakmadan kayboldu gitti. Yazar bu işin 3 Ocak günü olduğunu da vurgulamıştı. Yani Filiz'in ölüm günü. Ayrıca burada bir incelik daha var. Clara'nın babası gibi boğularak öldü. Yani sembolik olarak aynı eylemle hem Filiz'in öcü alındı hem de avukat Federico Arabal'ın. Yazara göre yaşlı adamı hastaneden çıkarmak da pek kolay oldu doğrusu. Anlatı güzel olmasına güzel de ben ne yazık ki keyfinizi kaçırma pahasına bunların doğru olmadığını söyleyeceğim. Arkadaşımın derdi romanın başarılı olması. Bunun için de son derece parlak ve dramatik bir finalle noktalamış hikayeyi. Böyle biten binlerce roman ve film gibi bir son vuruş tasarlamış, yani doruk noktası. Ama ne yazık ki hayat böyle akmıyor ve insanlar da romanları taklit etmiyor. Tipiden göz gözü görmez 3 Ocak günü, öğleden sonra yaşlı adamı hastaneden aldığım doğru. Buradaki ayrıntılar da yerli yerinde. Kung Samra'ya gelene kadar bir sapma yok. Ama buraya vardıktan sonra göl kıyısına değil, küçük evime gittik. Adamın kollarına girerek park yerinden eve kadar götürdük. Yaşlı adam pek heyecanlıydı. Evde her şeye dikkatle bakıyor ve Türkiye'den bir iz bulmaya çalışıyordu. Clara derin bir sessizliğe gömülmüştü. Şaşkın gibiydi. Hiç ses çıkarmadan bir köşede oturmayı yeğlemişti. Sirikit kitaplığın üst rafında oturuyor ve yeni tanıdığı yaşlı adamı süzüyordu. Sirikit denilince bir parantez açmam ve size ilginç bir olayı aktarmam gerekiyor. Clara'nın Sirikit'i göremediğini söylesem şaşırır mısınız? Nasıl göremiyor diyeceksiniz, biliyorum. Garip ama göremiyor işte. Evime ilk geldiğinde radyonun üstünde kıvrılmış zalim gözleriyle bizi süzen Sirikit'i göstererek Clara'ya ''Kediden korkma dedim, sana saldırmaz.'' Clara uzun uzun Sirikit'i gösterdiğim yere baktı ve sonra ''Hangi kedi?'' diye garip bir soru sordu. ''İşte'' dedim Sirikit'i göstererek ''Radyonun üstünde.'' ''Ama radyonun üstü boş.'' dedi Clara. ''Kedi falan göremiyorum ben orada.'' Oysa Sirikit kocaman, lambalı radyonun üstünde, zalim ve zarif bir kedi anıtı gibi durmaktaydı. Bunun üzerine geyiği hatırladım. Gözlerimi yumdum. Bana onca arkadaşlık eden can yoldaşım, öğretmenim, kahramanım Sirikit'in bir hayal ürününe dönüşmemesi için Tanrı'ya yalvardım. Gözlerimi açıp baktığımda radyonun üstü boştu. Sirikit yoktu. Umutsuzluk içinde kalkıp radyonun yanına gittim. Elimle yokladım. Ama bir kediyi hatırlatabilecek hiçbir iz bulamadım orada. Kitaplıktaki büyük kedi kitaplarını görebiliyordum. Onlar gerçekti ama kedi değildi. İçim sızladı, kediyi özledim. Clara aldırma diyordu. Belki de bir yere gitmiştir, döner gelir. Kediler evlerini 40 günlük yoldan bile bulur derler. Dediği gibi de oldu ve o akşam Sirikit yine geldi ve radyonun üstündeki makamına kuruldu. Clara'ya bir daha onu görüp görmediğini sormadım. Ben görüyordum ya, bu bana yeterdi. Adama şimdi size bir video bandı izleteceğim dedim ve yıllar önce üniversitede çektiğim folklor bandını göstericiye yerleştirdim. Kung Samra'daki küçük öğrenci evim birdenbire Bitlis oyunlarının sert müziğiyle doluverdi. Ekranda yerel giysili gençler belirdi. Adam heyecanlanmıştı. Ona memleket havası izlettirdiğimi sanıyordu. Sonra Filiz'in al al olmuş güzel yüzünün göründüğü bölüme geldik. Alt dudağını öne çıkararak kendi yüzüne üflemeye çalıştıktan sonra ona çok yakışan bir gülücük beliriyordu yüzünde. Belki de hayatı boyunca en güzel göründüğü andı bu. Gözleri ışıl ışıldı. Ben de bu videoyu o olaylardan sonra ilk kez izliyordum. Aradan yıllar geçmişti ama içimin kanadığını hissettim. Son aylarda bir türlü bütün olarak hatırlayamadığım güzel yüzü tam karşımdaydı. Sürmeli gözleriyle masum bir çocuk gibi gülüyordu Filiz. Yaşadığım onca olaydan sonra sahiden çocuk olduğunu görüyordum. Bandı tam o noktada durdurdum. Müzik sustu. Eve sessizlik çöktü. Ekranda Filiz bize gülümsüyordu. Adam ne oldu dedi. Bu yüze iyi bak dedim. Adam gözlerini kısarak baktı ve ne olduğunu anlamadı. İyi bak dedim. Bu gördüğün yüz Filiz adlı bir kıza ait. Ve bir M1 piyade tüfeği mermisiyle parçalandı. Şu gördüğün güzel göz yuvasından çıktı, yüzünün yarısı uçtu. 19 yaşındaydı. Şimdi anladın mı? Adam hem ses tonumdan hem de söylediklerimden bir tehlike belirdiğini anlamış gibi huzursuzca kıpırdandı olduğu yerde. "Bu işin benimle ne ilgisi var?" diye sordu. "Hatırlamıyor musun?" dedim. "Bana işkence yaptığını, bu işi örtbas etmek için bağırtana kadar elektrik verdiğini unuttun mu?" O zaman yüzü gerildi. Hayal meyal de olsa beni hatırladığını anladım. Bunları niye yaptığımı bilmiyordum. Amacım neydi, onu da bilmiyordum. Her şey kendiliğinden gelişiyordu. Belki de amacım Filiz'i gösterip onun ne kadar tatlı ve masum bir kız olduğunu ispatlamak ve bize neler çektirdiğini anlatarak ömrünün son demlerinde bir parça pişman olmasını sağlamaktı. Ne de olsa aynı adam değildi artık. Hastalık onu bitirmiş, güçsüz düşürmüş, sinirlerini zayıflatmıştı. Ayrıca her ağzını açtığında devletten yakınıyor ve ihanete uğradığını söylüyordu. Önceden hazırladığım video kamerayı açtım. Tam yüzüne doğrulttum ve sormaya başladım. Öldürülen yüzlerce genci hatırlıyor muydu? İşkencede can veren genç gövdeler hiç mi rüyasına girmiyordu falan filan. Adam, "Bak delikanlı," dedi. "Bana kurduğun tuzağı şimdi anladım. Sen onlardansın." Sonra ömrü boyunca karşısındakileri suçlamak için kullandığı klişeleri birbiri ardına sıralamaya başladı. Vatanı bölmek istememden, komünist olduğuma uzanan bir suçlamalar zinciriydi bu. "Ben komünist değilim, hiçbir zamanda olmadım," dedim. "Öylesin, öylesin," dedi. "Kimin komünist olup olmadığını biz biliriz. Bak, bu kız da komünist." Clara'yı gösteriyordu. "Sizler hasta birer hayvansınız," dedim. "Vatanı size böldürtmedik, Sovyet peyki yapmanıza izin vermedik diye değil mi?" dedi. Sonra ekledi. "Siz bu vatanı hiçbir zaman sevmediniz." "Biz sizi sevmedik," dedim. "Siz kendinizi vatan yerine koydunuz. Biz de sizi sevmedik." "Biz" diyerek kimlerden söz ettiğimi de bilmiyordum ya. O sırada ağzıma öyle gelmişti. Yaşlı adam ömrü boyunca kendisine hasımlar yaratmıştı ve varlığı onlara karşı mücadele içinde biçimleniyordu. Beni de düşman olarak görmesi doğaldı. Ama ne yazık ki ben onun göz göze baktığı düşmanlarından biri olamamıştım hiçbir zaman. Çünkü bir grup içinde değildim. Yine de onun için fark etmiyordu. Ben onlardan biriydim. Clara hiçbir şey anlamadığı bu Türkçe diyaloğa karışmadan oturuyordu. Adama siyasi cinayetleri sordum. Devletin yüce çıkarları için işlendiği öne sürülen cinayetleri. Yaşlı adam, "Sizin gibi vatan hainleri bu kutsal meseleyi anlayamaz," dedi. "Hem bunlara ben karar vermedim ki. Amirlerim emretti, biz uygulattık." Bunun üzerine amirlerinin kim olduğunu sordum. "Oo, kimler yok ki," dedi. "Beyefendi, hepsini birer birer sayarım şimdi." Benimle alay ederek gülüyordu. Onu daha fazla itirafa zorlamak için, "Biliyorsun, burası son durak," dedim. "Son nefesini bu evde vereceksin." Afalladı. Buna hazır olmadığını hissettim. Yakında öleceğini biliyordu. Ama şimdi ölüm birdenbire karşısına çıkıvermişti. Yüzü allak bullak oldu. Yumuşak bir sesle, "Elinize ne geçecek evladım?" dedi. "Benim gibi ölmekte olan bir ihtiyarı öldürerek ne kazanacaksınız?" Haklıydı aslında. "Kimlerden emir aldığını tek tek açıkla," dedim. "Cinayetlerin ayrıntılarını anlat." Yine "evladım" diye başladı. Yüzü kasılıyor, ağzı sağa doğru çarpılıyordu. Kortizonların etkisinin azaldığını tahmin ettim. "Bu da bir cinayet değil mi? Değil mi? Değil mi?" Bu sözü tekrar edip duruyor ve sözleri her seferinde biraz daha anlaşılmaz oluyordu. Sonra birden bağırmaya başladı. "Orospu çocuğu! Orospu çocuğu! İtoğlu it! Seni de gebertirim, bu orospuyu da, ötekini de." Mor yüzü iyiden iyiye kasılıp bir kuru kafa gibi olmuştu. Karşısındakini korkutarak geri bastırmak isteyen bir köpek gibi dişlerini çıkarmış uluyordu artık. Anneme, babama, herkese küfrediyordu anlayabildiğim kadarıyla. Bacağını annemin cinsel organına sokmakla ilgili falan bir şeyler çıkarıyordum sözlerinden. Ağzından köpükler saçılıyor, hırlıyor, korkunç bir nefretle beni yakalayıp parçalamak istiyordu. Hiçbir şey yapamıyordum çünkü ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. Hesaba kattığım bir durum değildi bu. En iğrenç suratını gösteren bu canlı cenazeye dokunamaz, vuramaz, elimi bile süremezdim. Midemde korkunç bir kasılma duydum o anda. Yıllar öncesindeki kusma krizlerinden biri tekrarlanıyordu. Elimi ağzıma kapayarak öğürmeye başladım. Adamın küfürleri anlaşılmaz olmuştu artık. Dişlerinin arasından hırlıyor ve bir takım ilkel sesler çıkarıyordu. Sonra biraz sakinleşti, duruldu. gövdesini aşağı çeken müthiş bir yorgunlukla koltuğa yığıldı kaldı. Hafif hafif ağlamaya başladığını gördük. Gözyaşları yine buruşuk yanaklarını ıslatarak akıyordu. Aradan yarım saat mi geçti, bir saat mi bilmiyorum. Adam öylece ağlayarak, kendi düşünceleri içinde yitip giderek koltukta oturdu kaldı. Sonra bir hayalden uyanır gibi kendine geldi, çevresine baktı ve yavaş yavaş bizi tanıdı. Anlaşılmaz bir şeyler mırıldandı, işaretler yaptı. Tuvalete gitmek istediğini anladım. Koluna girip güç bela koltuktan kaldırdım ve tuvalete götürdüm. Sanki adamın canı birden çekilivermişti. Hareketleri iyice ağırlamış, kül rengi gözleri ölü gözü gibi donuklaşmış, penceredeki kuşun gözlerinden bile daha beter olmuştu. Yalnız kaldığımızda Clara'yla birbirimize şaşkınlıkla baktık. İşte şimdi ne yapacağımızı bilmiyorduk. Adamı öldürme fikri başından beri bir hayaldi. İnsan neyin ne olduğunu yüz yüze gelince anlıyordu. Bu küçük evde yaşlı adamla ne yapacaktık? Tuvaletten su borusunun sesi geldi. Adam epeyce kaldı orada. Neden sonra kapı açıldı ve adeta sürünerek gelip kendini divana attı. Nefes nefese kalmıştı. Bana eliyle yaklaş işareti yaptı. Yaklaştım. Ankara'daki kadar yakındım yüzüne. Soluğunu duyuyordum. Oğlum, dedi. Artık hiçbir şeyin gizli kalmayacağı bir noktaya geldik. Allah'ın huzuruna vicdanımdaki bu yükle çıkmak istemiyorum. Sen bana Filiz'i ilk sorduğun anda her şey gözümün önüne geldi. Çünkü o küçük kızı hiç unutmadım. Konuşmaları bir hırıltı halini almıştı. Zor duyabiliyordum. Adamın yüzüne yine kuşkuyla baktım. Acaba daha öncekiler mi yalandı, yoksa şimdi söyledikleri mi? Artık bu adamın kim olduğunu anlayamıyor, ne söylediğini tartamıyordum. Eğer hastanede beni tanımışsa, sürekli numara mı yapmıştı? Söylediği her şey bir oyunun parçası mıydı? Her gün, her gece bu trajediyi düşünmüş, kızım yaşındaki Filiz'e acımıştım. Daha doğrusu o günlerde görev yapıyor duygusu içinde pek aldırmamıştım da sonradan çok koyar olmuştu. Buradaki hastane günlerinde ise hiç aklımdan çıkmıyordu. Allah büyük bir tesadüfle seni çıkardı benim önüme. Ne yapacağımı, nasıl davranacağımı bilemedim. Şimdi ölüyorum. Sana bir tek şey söylemek istiyorum. Beni bağışla ve öldükten sonra Allah rahmet eylesin de arkamdan. Elimi tuttu. Beni bağışlayabilir misin delikanlı? Kendimi Filiz'e ihanet eder gibi hissediyordum. Ama yaşlı adama acıma duyguları oluşuyordu içimde. Delikanlı, fazla vakit kalmadı. Kendi cezamı kendim vermek istiyorum. Bu saçma sapan sözlerden hiçbir şey anlamıyordum. Ne demek istiyordu, hangi oyunun peşindeydi yine? Benim zayıflığımı ve kendisini asla öldüremeyeceğimi anladıktan sonra bir de alay mı ediyordu? Beni bağışlayabilecek misin? Babamın yüzüne bakıyordum. Evet, evet. O benim babamdı. Durumu bütün açıklığıyla görebiliyordu. Daha önce kuşkularım olmuştu. Ama şimdi her şey açığa çıkmıştı işte. Babam benimle oyun oynuyordu. Her gece onun ölümü için dua ettiğimi biliyor, bu yüzden şimdi bağışlanma diliyordu. Ellerine baktım. Yanık izleri duruyor muydu acaba? Konuşması gittikçe peltekleşiyor, dili ve gözleri kayıyordu. Beni bağışlayabilecek misin delikanlı? Bunları söyledikten sonra sözleri anlaşılmaz oldu. Bu sefer gerçekten ölüyordu. Yüzünün morluğu neredeyse siyaha dönüşmüştü. Galiba beni ilk uyandıran, kendi cezamı vermek istiyorum sözü oldu. Hemen tuvalete koştum. Lavabonun kenarında duran ve her akşam bir tane içtiğim uyku ilacının gri tüpü yere düşmüştü. Eğilip aldığımda tüpün boş olduğunu gördüm. İçinde 10 miligramlık haplardan 22 tane kaldığını hatırlıyordum. Ama şimdi bomboştu. İçeri koştum, adamı yatağın üstünden kaldırıp banyoya sürükledim. Kendinden geçtiği için ağır gövdesini taşımak kolay değildi. Clara'ya bana yardım et diye bağırdım. Başını küvete doğru eğdim. Bir yandan da kus, kusman gerekiyor diye haykırıyordum. Galiba bir ara diş fırçasını boğazına soktum. İleri geri oynattım ve sonunda istediğimi başardım. Adam kasılarak kustu, midesindeki ilaçları dışarı çıkardı. Yüzünü yıkadım, sonra Clara ile birlikte geri getirip yatağın üzerine uzattık. Tir tir titriyordu. Çeneleri birbirine vuruyordu. Kalın bir battaniye örttüm üstüne. Başının altına bir yastık yerleştirdim. Clara'ya hastaneye telefon etmesini ve yaşlı adamın durumunu anlatarak bir ambulans istemesini söyledim. Clara telefon ederken yaşlı adam elimi tuttu, yüzüme baktı, gözleri yaş içinde kalmıştı. Delikanlı niye yaptın dedi. Ölmek benim için kurtuluş olacaktı. Hem de senin önünde esaslı bir özür dileme fırsatı yakalamış olacaktı bu ihtiyar. Niye izin vermedin? Niye izin vermedin? Bilmiyorum, dedim. Tekrar niye diye sordu. Bilmiyorum, galiba birbirimize alıştık. Yaşlı adamın yüzüne bir memnuniyet yayıldı bu söz üzerine. Alıştık, dedi. Evet, birbirimize alıştık. Akraba gibi olduk. Bir daha kimseyle Türkçe konuşamayacağım artık. Biraz sonra ambulans gelip yaşlı adamı götürdüğünde kendinde değildi. Bu yüzden son bir vedalaşma olmadı aramızda. Yalnız sedye ambulansa bindirilirken gözlerini açtı ve o hırıltılı sesiyle bir şeyler söyledi. Ama ne dediği yine anlaşılmıyordu. Horatius dizesini hatırladım. Ölmek isteyeni kurtarmak, öldürmekle birdir. Adamı gönderdikten sonra Clara ile masanın başına geçip vodka içmeye başladık. Arka arkaya dikiyorduk kadehleri. Bir an önce kör kütük sarhoş olmaktan başka bir dileğimiz yoktu. Olan biteni hemen unutmak istiyorduk. Bir kez daha aşağılanmıştık çünkü. Öç diye bir şey yoktu bu dünyada. Mümkün değildi. Clara hiçbir şey sormadı. Vodka şişesini 20 dakikada bitirdik. Sonunda başımız öyle çok dönmeye başladı ki kendimizi yatağa zor attık. Daha doğrusu ben attım. Clara'nın ne yaptığını hatırlamıyordum bile. Sonra gecenin bir vakti gövdelerimizin birbirini keşfettiğini fark ettim. Clara'nın üstünde, hatta içinde buldum kendimi. İkimiz de istemeden, karar vermeden, hatta farkına bile varmadan olmuştu. İç içe geçmiştik. Sonra yine uyuduk. Sabah kalktığımda ağzımın içinde bir metal para tadı vardı ve başım ağrıyordu. Yataktaki kan izleri Clara'nın onca koruduğu, yıllarca üstüne titrediği bekaretini farkına bile varmadan feda ettiğini kanıtlıyordu. Uyanınca bu garip işe ne diyeceğini merak ettim ama hiçbir şey söylemedi. Bu konu aramızda hiç konuşulmadı. O günden sonra birlikte yaşamaya başladık. Clara, ben ve Sirikit'in hayali. Çünkü onu bazı akşamlar yine radyonun üstünde görüyor ama bunu Clara'ya söylemiyorum. Tahmin edeceğiniz gibi Sirikit, Clara'ya çok tepeden bakıyor ve hiç yüz vermiyor. Clara ise onun varlığının farkında değil. Sirikit'in mevcut olmadığını sanıyor. Arada bir beni iğnelemek istediğinde geyik, kedi falan diye bir şeyler mırıldanıyor. Ama ben aldırmıyorum. Yaşlı adamla yaşadığımız o korkunç ve acıklı macerayı bir daha hiç konuşmadık. Neden bilmem, bu konuda benim içimde bir ürkeklik var. Sanki Clara'ya yaşlı adamdan söz edersem garip şeyler olacakmış gibi geliyor. Onu da unutmuş olabilir mi acaba? Kediyi unuttuğuna, daha doğrusu hiç göremediğine göre neden olmasın? Belki yaşlı adamı da, intihar girişimini de, onu güçlükle banyoya sürükleyerek kusturduğumuzu ve böylece canını kurtardığımızı da unutmuştur. Oysa ben hastanede ve evde yaşadıklarımızı sık sık düşünüyorum ve garip bir biçimde farkına varıyorum ki, adam hala özlemle nefret arasında o belirsiz çizgide durmakta. Gören Clara'nın benim evime taşınmasını medeni bir tavırla karşıladı. Hiçbir şey söylemedi. Ama ben onun içten içe müthiş üzüldüğünü biliyorum. Modern bir insan olarak kabul etmek istemese bile aşk acısı ve kıskançlık yüreğini dağılıyor. Bülent ve karısı dışında arkadaşımız yok. Yani yalnız yaşıyoruz. Bülentler sonunda Türkiye'ye dönmekten vazgeçtiler. Mültecilik konusu onu öyle sardı ki ömrünü Stockholm Üniversitesi'nde bu konudaki çalışmalara adamaya karar verdi. Ona göre dünyanın geleceği bu. Açlık çeken ülkelerden insanlar sallara, köhne motorlara binecek ve Avrupa kıyılarını zorlayacaklar. Afrika ve Asya kıtalarının insanları Avrupa'ya, Amerika'ya akacak. Bir süre sonra kimse başa çıkamayacak bu göçle. Buna gerçekten inanıyor. Ama artık böyle şeyler benim umurumda değil. Romanı yazan arkadaşım notlarımı okuyunca öyle çok kızdı ki o günden beri bana küs, konuşmuyor. Yolda görünce bile başını çeviriyor. Fazla paramız yok ama geçim sıkıntısı da çekmiyoruz doğrusu. Hangi işi bulursak orada çalışıyoruz. Yardımsever, insancıl İsveç devleti kiramızı veriyor. İşsiz kalırsak maaşımızı da ödüyor. Büyük mağazaların mevsim ucuzluklarını izleyip giysiler alıyoruz. Hafta sonlarında kent dışındaki ucuz toptancı mağazalarına gidip Volvo'nun bagajını yiyecekle dolduruyoruz. Sistem Bolaget'ten aldığımız içkileri içiyoruz ve hepsi birbirinin aynı olan günleri art arda dizip duruyoruz. Akşamlarımız saat 10'a kadar televizyon izleyerek, daha sonra da Türkçe ve İspanyolca kitaplar okuyarak geçiyor. Seyahat bürolarından broşürler toplayıp yazın hangi tatil ülkesine gidebileceğimizi konuşuyor, fiyatları karşılaştırıyoruz. Kısacası bu dünyada kimliği, kişiliği, yüzü silinmiş, hepsi birbirine benzetilmiş milyonlarca mülteci gibi yaşıyoruz. Ve bunun farkında olmak benim canımı sıkmıyor. Herhalde mutluluk dedikleri de bu olsa gerek. Biraz güvenlik, biraz can sıkıntısı.